Ayrım 10. Titrek Hamsi Örgütü. Ömer Faruk Ciravoğlu. Sayfa 125. Güneye doğru. Ankara'ya dönüyorum. Aydoğan Büyüközen de bizimle çalışacak. Bu sefer güneye gideceğiz. Önce Aydoğan gidiyor, ev tutuyor. Ben de arkadan gideceğim. Kız arkadaşımdan bir türlü ayrılamıyorum. Ayrılmak istemiyorum. Aydoğan geri geliyor, çok kızgın. Bana geliyor musun, gelmiyor musun diye soruyor. Tekrar gidiyor. 3 gün sonra arkasından gidiyorum. Evimiz Meydan Mahallesi'nde. Orhan Kemal'in kitaplarında tanımlanmış evlerden biri sanki. Yenice'de yoğun tarım işçisi var. Orada çalışmak istiyor arkadaşlar. Ben de gidiyorum. Tarsus'tan, Diyarbakır'dan gelenler oluyor. Bir tarlanın ortasında yıkık dökük 4 duvardan ibaret, çatısı çökmüş bir yer var. Oraya yerleşiyoruz. Yaz ve sıcak. Üşümek söz konusu değil. Yenice'de birkaç tisipli var. Arkadaşlarımızdan biri esnafa 500 lira bozdurunca hakkımızda dedikodu başlıyor. Kimdir bunlar? Ne için gelmişler? İçimizde Yenice'nin yerlisi yok. Özellikle tisipliler aleyhimize yoğun propaganda yapıyorlar. Birkaç kişiyi kandırarak tarladaki evimizi kuşatıyorlar. Birçoğu silahlı. Bizde de bir silah var ama kullanmak olur mu? Zorla kaçıyoruz oradan. Yoksa karşılıklı bir facia yaşanacak. Oysa biz her gün ekmek, zeytin ve karpuz yiyoruz. Peynir alıp almama daima aramızda tartışma konusu. Acaba lüks olur mu diyoruz. Ayağında delikli terlikleriyle her zaman proleter görünümlü Abdülaziz Şenel, "Yahu arkadaş, revizyonizmin ne olduğunu işte şimdi kavradım," diyor. 1975 Ağustos'u, İskenderun'dan İncirli'ye bağımsızlık yürüyüşü düzenleniyor. Arkadaşlar birkaç gündür yoldalar. Biz de Adana'da katılacağız. Bende de kötü bir Baretta marka silah var. Ne olur ne olmaz diye yanıma alıyorum. Günzileli ile Feyza da gelmişler. Adana'da buluşup yürüyüşe katılmaya gidiyoruz. Tam korteje yaklaştığımız sırada arkadaşlar geliyor ve polisin silah araması yaptığını söylüyorlar. Günzileli, "Kimsede silah var mı?" diye soruyor. "Ben de var," diyorum. "Git silahını bırak ve gel," diyor. İster istemez ayrılıyorum. Nereye bırakacağım? Adana'da tanıdığım pek fazla kimse yok. Olsa da tanıdıklarım yürüyüşteler. Tarsus'a dönüyorum. Yolun kenarında ağaçlıklı bir bölge var. Orada bir yere gömüyorum. Yeri işaretliyorum ve tekrar yürüyüşe dönüyorum. MHP'nin önünden geçerken binadan taşlı ve silahlı saldırı oluyor. Yürüyüşten karşılık veriliyor. Fakat herkes çil yavrusu gibi dağılıyor. Günzileli toparlıyor arkadaşları. Bir konuşma yaparak dağılıyoruz. Bu sefer polis saldırıyor. Birçok arkadaş yakalanıyor. Günzileli de içlerinde. Tarsus'a gidiyorum. O gece müthiş dişim ağrıyor. Sabahı zor ediyorum. Tanıdık bir dişçiye gidiyorum. Azı dişim çekiliyor. Ankara molası. Ankara'ya her uğradığımda bütün kirlerimi Armağan Anar'ın banyosunda bırakıyorum. Her seferinde şaka yollu "banyomu tıkadın," diyor. Dağ bayır dolaşıp aylarca banyo yüzü görmeden geldiğimiz Ankara'da temizleniyoruz. Mine Aksal'ın annesi yemeğe davet ediyor. Kendi elleriyle hazırladığı nefis yemekleri balkonda birlikte yiyoruz. Dünya tatlısı bir kadın. Sevgilimle buluşmak istiyorum. Bir türlü denk getiremiyorum. Nasıl bulurum acaba? Geldiğimden haberi yok. Her yere uğruyor, herkese görünüyorum. Böylece duyar nasıl olsa, diyorum. Armağan abla, "Uğradı seni sordu," diyor. İmalı imalı. Ertesi gün evden çıkmamaya karar veriyorum. Nasıl olsa tekrar gelir. Beni evde bulsun. Tam ümidimi kestiğim, artık gelmez dediğim anda kapının zili çalıyor. Açıyorum o. İçeri girer girmez sarılıyorum. Doya doya öpmek istiyorum. "Dur bir gelen olur," diyor. Paltosunu çıkarıyor, içeri giriyor. "Bir çay yapayım da içelim ister misin?" diye soruyor. Çay filan umurumda değil. "Yap," diyorum yine de. Çaylarımızı içerken havadan sudan konuşuyoruz. Ben yokken olan bitenleri dinliyorum. Bir de görücüye çıkmış. Kahkahalarla onu anlatıyor. Annesinin zoruyla buluşmuş adamla. Gıyabında kendini çok beğenen ve evlenmek isteyen biriymiş. "Niye buluştun?" diye soruyorum. "Ne yapabilirdim başka? Adamcağıza dilimin döndüğü kadar anlattım olmayacağını," diyor. Kızmış gibi yapıyorum. İşe yarıyor. Artık öpüşlerim cevapsız kalmıyor. Yatak odasına çekiyorum. İtiraz ediyor. Direniyor ama geliyor. İkimizde de ya bir gelen olursa korkusu, alelacele sevişiyoruz. Aydoğan "sakın yatma," demişti. Yatmayı kabul etse dinleyen kim? Sevişmemiz bitince hemen giyinip salona geçiyoruz. Sanki hiçbir şey olmamış gibi çay fincanlarımız elimizde, sohbete bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Kapı açılıyor. Armağan abla geldi. Zamanlamamız harika. Toprak işgalleri. 30 Ekim 1975. Salmanı Pak köyünden pazarcıya bağımsızlık ve toprak yürüyüşü düzenleniyor. Oraya gitmem için haber gönderiliyor. Anladığım kadarıyla benim gibi legal insanlara bölgede ihtiyaç var. Biraz da bundan kaynaklanıyor çağrılmam. Bazı arkadaşlar bölgede çalışma yapıyorlar ancak illegal durumdalar. Hiç kimse onları gerçek adlarıyla bilmiyor. Böylesi mücadelelerde ortaya çıkmaları, deşifre olmaları anlamına gelecek. Bunu da istemiyorlar. Bölgenin yetişmiş yerel kadroları da henüz o kadar tecrübeli değil. Yürüyüşe katılıyorum. Kadınların da katıldığı coşkulu bir gösteri oluyor. Kadınların özellikle bu oranda katılmaları ilgimi çekiyor. Polis yürüyüşü kordon altında tutuyor. Amaçları bizi korumak değil, katılmaları önlemek. Her an müdahale edecekmiş gibi duruyorlar. Başarıyla sonuçlandırıyoruz. Aydoğan haber gönderiyor. Ceyhan'a gel. Sarıbahçe köyünde bazı kıpırtılar var, oraya gideceğiz. Aydoğan'la birlikte köye yerleşiyoruz. Sarıbahçe köylülerinin yıllardır ekip biçtikleri araziyi ellerinden almak için Hacı Andır'ın isimli ağa köye silahlı saldırı düzenlettiriyor. Kanalın üstüne mevzilettirdiği adamlarıyla köyü kurşun yağmuruna tutturuyor ve tarlaya soktuğu traktörle köylünün buğdayını sürdürüyor. Andırınlıların ellerinden aldığı bu araziyi köylüler tekrar işgal edecek. Hazırlıklar yapılıyor, bir gece toplu olarak giriliyor ve arazi sürülerek köylüler tarafından yeniden ekiliyor. Ancak Hacı Andır'ın olayın peşini bırakacak gibi görünmüyor. Başka yerlere de kötü örnek olur diye üstüne geliyor. Devleti seferber ediyor. Bir kısım köylü tutuklanıyor. Kaymakam Andırın'dan yana tutum alıyor. Andırın'ın ektiği binden fazla dönümlük hazine arazisi için ihtilaflıdır. Durum mahkemeye intikal etmiştir. Ben bir şey yapamam diyor. Ama köylülerin ektiği bu 200 dönümlük arazi söz konusu olunca el koyma kararını rahatlıkla alabiliyor. Bir basın bildirisiyle durumu kamuoyuna açıklıyor ve kaymakamın bu tutumunu protesto ediyorum. Tutuklanan köylüler Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevk ediliyorlar. Toprak Andırın'a geri veriliyor. Bu moral bozuyor. Avukat çağırıyoruz bölgeye. Adana'dan davayla ilgilenen demokrat avukatlar var. Adana DGM davaya bakmayarak dosyayı geri gönderiyor. Köylülerin serbest kalması sağlanıyor. Aydoğan gidiyor, köyde ben yalnız kalıyorum. Şarapnel. Köylüler karar veriyor. Toprağı yeniden ele geçireceğiz. Kasabadan Halkın Kurtuluşu grubuna mensup bazı devrimciler de yardımlarına gelmiş. Bir plan yapılıyor. Bütün araziyi boydan boya bölen bir kanalın köy tarafında kalıyor arazi. Andırın'ın çiftliği kanalın öbür tarafından. Yan tarafından da Orhan Kemal'in romanlarında geçen hanımın çiftliği var. Kanalın içinden çıkan topraklar iki tarafından yükselip yapmış. Köy tarafında kalan yükseltenin üstünde sürekli bir ateş yanıyor. Ağanın adamları nöbet tutuyor anlaşılan. Planımıza göre ikişer kişilik iki grup, biri kanalın yukarısından, biri aşağısından birbirine doğru yaklaşacaklar. Ateş yanan yerde nöbet bekleyenleri kaçırtacaklar. Biz de köy tarafından yaygın olarak kanala doğru yürüyeceğiz. Ateşin olduğu yer buluşma yeri. Böylece tarla ele geçmiş olacak. İki el ateş edilince köyden traktör gelecek ve tarla sürülecek. Tek bir silah sıkılmadan ateşin başında buluşuyoruz. Meğerse ağanın adamları kanalın tepesine sürekli kırmızı ışık veren bir fener koymuşlar. Tam çok kolay oldu bu iş derken kanalın karşısından mavzerlerle üzerimize kurşun yağmaya başlıyor. Kendimizi toprağın arkasına zor atıyoruz. Kafalarımız mavzer kurşunlarının kaldırdığı topraklarla doluyor. Benim yanımda iki adet molotof kokteyl var. Köylülerde iki tabanca bir tüfek. Bunlarla mavzerlere karşı koymanın imkanı yok. Bizim tarafa gelirlerse mecburen kaçacağız. Yanımdaki arkadaşa kibritini çakmasını söylüyorum. Molotof kokteyllerinden birini tutuşturup fırlatıyorum. Bekliyoruz ve sonunda tıs diye bir ses geliyor. Suya düşmüş. Bozuluyorum. Tekrar yak kibriti diyorum. Yeniden tutuşturuyorum. Bu sefer dikkatliyim. Fırlatıyorum. Birkaç saniye sonra korkunç bir gürültüyle patlıyor. Ağanın adamları mevzilerinden çıkarak karanlıkta bizim görmediğimiz arabalarına biniyorlar ve çiftliğe doğru kaçıyorlar. Yaşasın, kaçırdık. Köylüler sarılıp öpüyor beni. İşaret veriliyor, traktör geliyor. Güle oynaya sürüyoruz tarlayı. Köylülerden biri kanalın üstüne çıkıp bir konuşma yapıyor. Oldukça heyecanlı. Andırınların hududunda Muzaffer Bey'in çiftliği başlar. 11 bin dönüm. Camız Ağılı köyünün yanında, hani Orhan Kemal'in hanımın çiftliği diye anlattığı yer var ya, orası işte. Şurada Çatalhöyük köyünün, orada ekenlerin çiftliği. 4000 dönüm. Geçen senelerde köylüler bu topraklara girdiler. Abdülrezzak Eken, Ceyhan'dan kiraladığı adamlarıyla köylüye mermi sıktı. Ciple saldırarak 4 köylüyü ezdi. Topraklar şimdi Ferit Eken'in elinde. Çukurkamış hududunda Öz Sırkıntıların çiftliği var. 30.000 dönüm. 10.000 dönümünü devlet çiftliğinden gasp ettiler, sürüyorlar. Köyün güneyi ise Türkiye'nin ikinci büyüklükteki devlet çiftliği ile çevrili. Şurada da Orhan Çelik'in çiftliği var. 4.000 dönüm. Hakim Sadi Çelik'in oğlu. Andırınların anlaşarak hisse verdikleri Hakim Sadi Çelik'in. Boğulduk, boğulduk artık. Gözlerim doluyor. Dokunsalar ağlayacağım. Köye dönüyoruz. Köyde kulaktan kulağa, bizimkiler şarapnel atmış. Söz yayılarak efsaneleşiyor olay. Toplantı yapılıyor. Tarlanın başında sürekli nöbet tutulacak. Ağanın adamları tekrar tarlayı ele geçirmesin. Nöbet grupları oluşturuluyor. Memo, Mehmet Gündüz, nöbetçilerin başı. Sırasını kaçıranları hemen gidip uyarıyor. Zamanında uyanmayanları kaldırıyor. Kendisinin hiç toprağı yok. Sürekli nöbette o. Ceyhan'a iniyorum. Sevgilimden mektup var. Aldığım ilk aşk mektubu bu. Toprak iş. Bu kez tayinim pazarcığa çıkıyor. Önce gidip bakacağım. Ova köyleri arkadaşlarımızın oldukça etkin oldukları bir bölge. Her yıl pamuk mevsiminde Pazarcık Ovası'na Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Adana'dan binlerce tarım işçisi geliyor. Bunların arasında sendika çalışması düşünülüyor. Pazarcık'ta şube açmamız öneriliyor. Kahramanmaraş'ta büyük çaplı Alevi-Sünni çatışması birdenbire ortaya çıkmadı. Bunun hazırlıkları uzun zaman öncesinden başlamıştı. Belki de prova sayılabilecek ilk küçük çapta çatışma Pazarcık'ta olduğunda Ankara'daydım. 18 Ocak'ta başlayan çatışmalar 3 gün sürmüştü. Olayları basından öğreniyorum. Bölgeye gitmem isteniyor. Bize sempatisi olan köylü Mustafa Şenpınar öldürülmüş. Dehliz köyünde düzenlenen anma törenine katılacağım. 1-2 gün önceden gidiyorum. Hazırlıkları organize etmem gerekiyor. Köyde misafir olduğum ev sahibinin 2 karısı var. İlk defa yüz yüze geldiğim bir durum. Böyle bir eve misafir olmak benim açımdan oldukça yadırgatıcı oluyor. Garip duygular içindeyim. Civar köylerden de gelenler oluyor. Jandarma baskı yapıyor köylülere. Törene katılmayı engellemeye çalışıyorlar. Mustafa Şenpınar'ın karısına da baskı yapıyorlar. Töreni devrimciler düzenliyormuş. İzin verirsen kötü olur diyorlar. Gene de engelleyemiyorlar. Çoğunluğu köylü gençlerden oluşan kalabalık mezar başında toplanıyor. Toprak iş adına yaptırdığımız mezar taşı hazır. Yakalara takılmak üzere Şenpınar'ın resmini yaptırıyoruz. Resmin altına... Vuruldun kavgada dağ gibi düştün, duyuldu zelzelen dört bir tarafta yazdırıyorum. Herkes yakasına takıyor. Mezar başında kalabalığa hitaben bir konuşma yapıyorum. Mao'nun bir konuşmasından esinlenerek Nurhak Dağı'ndan da yüce ya da tüyden de değersiz ölüm ikilemini dile getiriyorum. Şenpınar'ın ölümünün Nurhak'tan da yüce olduğunu söylüyorum. Sonraları Ankara'da karşılaştığım Hasan Yalçın, Tay Dağı deseydin seni aforoz edecektim diyecekti. Mao'dan geçen Tay Dağı'nı ben Nurhak yapmıştım. Bu yaratıcılığım takdir edilmiş olunuyor. Her şey hazır. Pazarcık'ta sendikanın şubesini kuracağız. Mamo, Mehmet Ongan uğraşıyor. Polis evrakları almıyor. Zorluk çıkarıyor. Tesadüfen bölgeye bir işi için gelmiş olan avukat İmdat Balkoca ile gidiyorum. Kuruluşu resmen yapıyoruz. Mamo en büyük yardımcım. Pazarcık'ta ev tutuyor. Birlikte kalacağız. Mamo uzun boylu, zayıf, her zaman birkaç günlük sakalıyla yüzü daima gülüyor. İlk günden kanımız kaynadı birbirimize. Hiç morali bozulmuyor. Sınıf tutumu denen şey neyse o örnek gösterilebilir. Kendimi yanında biraz liberal hissediyorum. Uzaktan köye yaklaştığımız fark edilince sendikacılar geliyor diye kulaktan kulağa yayılıyor. Özellikle Mamo'nun sohbetini köylüler çok seviyor. Bir de bölgenin adamı. Kendilerine daha yakın hissediyorlar. Birkaç eve birden davet ediliyoruz. İnsanları küstürmemeye özel bir önem veriyoruz. Hiç olmazsa çay içmeye gideceğiz. Ova köylerini tek tek dolaşıyoruz. Her gittiğimiz yerde toplantı yapıyoruz. Sorunları tartışıyoruz. İnsanlar cıvıl cıvıl. Soruyorlar, tartışıyorlar. Bizim hedef almamız gereken elçilerden, dayıbaşlardan bile devrimci olanlar var. Bazı zengin köylüler de bizi destekliyor. Köylerde toprak işgalleri oluyor. Emiroğlu köyünde Emiroğlu'nun bir kısım arazisi köylüler tarafından işgal ediliyor. Hanobası köyünde de toprak işgali var. Arkasından Osman Dede, Salman Ipak giderek yayılıyor işgaller. Toprak mücadelesiyle ilgilenir hale geliyoruz. Köprüağzı köyünü merkez alıyoruz. Kaldığımız evin oğlu Salman militanımız. Annesi Gali, kız kardeşi Leyla. Bizi bağırlarına basıyorlar. Bir aile gibi oluyoruz. Genellikle gittiğimiz köylerde kalıyoruz. Ama son durağımız hep Köprüağzı. Hep birlikte ailecek bir odada yatıyoruz. Ben misafirim, bana sediri veriyorlar. Onlar yerde yatıyor. Diğer arkadaşlarla buluşma yerimiz de Köprüağzı. Demirciler Köyü'nde Mehmet Çetin'in daimi konuğuyuz. Mehmet Çetin sonraları parti kurucumuz olacak, köyünde jandarma tarafından vurularak öldürülecekti. İş mevsiminde tarım işçilerinin çadırlarını ziyaret ediyoruz. Bize güvenmeleri oldukça zor. Öyle ya, ne için gidiyoruz çadırlarına, amacımız ne anlamıyorlar. Anlatıyoruz, hoşlarına gidiyor. Ama çok zor bu insanlara bir şeyler yaptırmak. Yüzyıllık ilişkileri bir anda sarsmak mümkün değil. Çok zaman gerekiyor diye düşünüyorum. Doktor Samuel Sivil'i getirtiyoruz. Çadırlarda hastaları, yaşlıları muayene edecek. İmkanlarımız oranında ilaç veriyoruz. Biraz güven oluşuyor. Samuel tabancamı kullanmak istiyor. Hazneye mermi sürüp veriyorum. Gözlerini kapayıp birkaç el ateş ediyor. Müthiş keyifleniyor. Birkaç öğrenci pazarcıktaki evimizde bizimle kalmaya başlıyor. Yerimiz o kadar geniş değil. Hep birlikte yatıyoruz. Eve bir kutu dinamit bırakılmış. Kim bırakmış? Niye bırakmış? Haberim yok. Çok sinirleniyorum. Ev basılsa hepimiz yanacağız. Üstelik de esas sorumluluk bana ait. Ovaya götürmeye karar veriyorum. Pazarcıkta çok göz önündeyiz. Kutuyu koltuğuma alıyorum. Vastaya binmek üzere çarşıya doğru gidiyorum. Minibüslerin kalktığı yere gidersem kalkıncaya kadar içinde beklemek zorunda kalırım diye kestirmeden yola yürüyorum. Yolun kenarında bekleyeceğim ve ilk gelen vasıtaya bineceğim. Bir taksi geliyor, el kaldırıyorum. Duruyor ve biniyorum. Binmemle birlikte aşağıda yol ağzını, sivil polislerin kestiğini ve arama yaptıklarını görüyorum. Kendime müthiş öfkeleniyorum. Nasıl bakmazsın böyle bir durumda sağına soluna bir adam? Durduruyorlar. Sivil polis benim tarafa yaklaşıyor. Kalbimin atışını duyuyorum. Bayılacak gibiyim. Camı açmamı işaret ediyor. Açıyorum. Elimdeki kutuyu işaret ederek ne var onda diye soruyor. O heyecanla kitap çıkıyor ağzımdan. Der demez içimden tuh baltayı taşa vurduk. Düşüncesi geçiyor. Aşağıdan yukarı bir sıcaklık yayılıyor. Kızardığımı sanıyorum. Geç diyorlar taksiye. Üzerimde sonsuz bir hafiflik. Kendimi uçabilecek gibi hissediyorum. Yırttık diyorum. Farkında değilim. Acaba duyuldu mu diye diğer müşterilere bakıyorum. Herkes kendi halinde. Önde oturan, senedini ödemeyen ortak bir tanıdıklarından dert yanıyor şoföre. Şoför de ortayı bulma sevdasında. Sıkışmıştır abi, yoksa öder diyor. Narlı'da iniyorum. Ne olur ne olmaz. Artık ilk yakın köye kadar yürüyeceğim. 10. ayrımın sonu, sayfa 134.